Ayrım 16.
Mişat başlangıçta yedek deniz eri olarak Bürreset'e gönderilmişti. Ama künyesi okunup da kimliği meydana çıkınca karargah derhal bu bozguncudan kurtulma çarelerini aramaya koyuldu. Nitekim 15 gün sonra da Mişadu'yu Aras'taki bir piyade alayına sevk ettiler. Görevi kışlada yerleri silmekti. Tabur komutanı Faber, Ayyaş ve burnunun dikine giden bir adamdı. Politikadan nefret eder, üstlerine güvenmez ve hayatta güzel şey vardır derdi. Sünepe köpekler ve kaktüsler. Önce bir hırsız sanmıştı Mişadu'yu. Ama bu, suçlunun İspanya Savaşı'na katılmış olduğunu öğrendiği vakit hoşuna gitti ve Don Kişot adını taktı Mişadu'ya. Sonra da daima yumuşak ve dürüst davrandı. Nitekim Mişadu'ya Paris'e gitmesi için 2 günlük izin veren de oydu. Heyecanlıydı Dönüs. Epeyce arandıktan sonra buldu dar ve karanlık sokağı. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Henüz gelmemişti Mişadu. Oturun güzel kızım, kahve yapayım size. Havalar soğuk, üşütmüşsünüzdür. Mişadu neredeyse gelir zaten. Ama Mişat gelmiyordu bir türlü. Kadın sordu. Benim Janotçuğumu tanır mıydınız? Faşistler tarafından fabrikada vurulup öldü. O vakit hatırladı Deniz. Mişat'ın Clemens hakkında söylediklerini. Demek o sizdiniz. Önlüğünün ucuyla gözlerini kuruladı Clemens. Şimdi anlıyordu Deniz bu küçük odanın dilini. Duvarda kocaman kulaklı bir delikanlı resmi asılıydı. Kitaplar, defterler duruyordu küçük masanın üzerinde. Ve bir kasket. Oğlunun eşyasından ayrılmaya bir türlü gönlü varmamıştı Clemens'in. Arkadaşlarıyla ilgilenir, yedirir, içirir onları, söküklerini dikerdi. Savaş başladığı vakit geceler boyunca ağlamıştı hepsi askere alındı diye. Tanımadığı biri çaldı Kasım ayında kapısını. Beni Mişot gönderdi dedi. Yarın sabaha kadar burada kalabilir miyim? Arıyorlar da. Şimdi evinde hep onları gizlemekteydi. Gelenlere hiçbir yer sormaz, yemeği hazırlar, yatağı yapardı. Olayları anlatırlardı ona, kendisine gösterilen güvenden ötürü gurur duyardı. Ortalığı bulandırmak, insanları biraz daha uyutmak için şimdi de Finlandiya'yı icat ettiler dedi Dönüs'e. Sonra dikkatle süzdü onu ve gülümseyerek ekledi. Çok zaman önce söylemiştim Mişadu'ya niye yalnızsın diye. Allah'tan ki fark etmişsiniz onu. Ürkeğin biridir ama altın gibi bir yüreği var. Müthiş de zeki aynı zamanda. Çok geçmeden Maurice Torres gibi olacak. Görürsünüz ama kadınsız ilerlemek kolay değildir. Jano kadınsız değildi. Ben vardım. Ve işte Michaud. Ne kadar tuhaf olmuş üniformanın içinde. Sen. Clemens'le kucaklaştılar. İhtiyar kadın hemen kahve koydu ona. Benim işe gitmem lazım. Ben dönmeden önce çıkacak olursanız kapıyı kapar, anahtarı da paspasın altına koyarsınız. İhtiyatlı ol. Mişa, öldürtme sakın kendini. Savaş mavaş yok ki diyorlar ama insanlar da sapır sapır dökülüp ölüyor bir yandan. Sana ihtiyacımız var daha. Biraz önce bu genç hanıma Maurice Torres gibi olacak diyordum senin için. İhtiyar gittikten sonra Dönüs'ü kucaklayıp göğsünde sımsıkı tuttu Mişat. Sıkılıp sıkılmadığımı merak ediyorsun değil mi orada? Hem de nasıl? Kısa kış günü sona ermek üzereydi işte. Grup vaktinin mavi ışığı kaplamıştı odayı. Clemens neredeyse dönecekti artık ve birbirlerine söyleyecek daha o kadar çok şeyleri vardı ki. Tam bir keşmekeş var cephede. Biz Belçika sınırındayız. Önce siper kazmak istiyorlardı ama fikir değiştirdiler. Almanların buraya geleceğini söyleyenler bozgunculardır diye bağırıyordu albay. Kulaklarımla işittim. Bu bozguncu kelimesine de bayılıyorlar bilsen ağızlarından düşürdükleri yok maşallah. Ama nasıl bozguncu? Kim? Kendileri tabii. Almanların bizi yakması için ellerinden gelen ne varsa yapıyorlar. Ah bir başka hükümet olsaydı başta her şey değişiverecekti. Sonuna kadar dayanırdık o zaman. Neden korkuyorum biliyor musun? Önce bizi ezecekler sonra da hadi kurtarın memleketi diyecekler. Askerler sorup duruyor. Peki ya sizinkiler onlar ne diyor bu işe? Bildirileri dağıttığım zaman balıklama atlıyorlar üzerine. Baştakiler. Özellikle seçilmiş sanırsın. Süzme faşist hepsi. Hem de Hitlerci cinsinden. Sadece benimki var içlerinde. O da kafasını kaktüslere takmış bir ayyaş. Zavallı. Ötekilere gelince bütün lafları halk cephesinin ceremesini ödüyoruz. Onlar bize ihanet etti gibi zırvalardan ibaret. Ve nasıl korkuyorlar askerlerden görmelisin. Askerlerse bekliyor, neyi beklediklerini bilmeksizin bekliyorlar. Barut fıçısı dolmuş durumda sözün kısası. Bir tek kıvılcım eksik. Ama Paris yürüyecek olursa ardından onlar da yürüyeceklerdir. Burada da durum aynı. Fabrikalarda öfkeli bir hava hüküm sürmekte ama susuyorlar hep. Biraz kımıldanmalar için Finlandiya olayları gerekti. Fin faşistleri için mi uçuş yapacağız yani demeye başladılar şimdi. Grevler başlayabilir. İşte o vakit patlama geliyor demektir. Dış haberleri öğrenmek istiyordu Mişo. Moskova'nın ne düşündüğünü bilmek istiyordu. Dönüs hepsini anlattı. Mişo birden gülümsemişti. Her şeyi de öğrenmişsin dedi. Seni ilk defa olarak bir toplantıya götürdüğüm günü hatırlıyor musun? Sevişmeye başladıkları ilk günleri, susuşlarını, ürkekliklerini, şaşkınlıklarını andılar. Ne elleri yetiyordu, ne dudakları, ne gözleri. İçlerinde büyüyen duyguyu olanca gücüyle aktarma ve işte yeniden ayrılacaklardı. Bir İngiliz kaptanın macerasını okumuştum gazetede. Genç karısıyla birlikte yeni yılı kutlayacakmış. Tam yemek sırasında bir patlama duyulmuş. Bir Alman denizaltısı. Kaptan derhal karısının üzerine bir can kurtaran yeleği geçirip güverteye sürüklemiş onu. Kadınsa kocasının aklını kaçırdığını sanarak çırpınmaktaymış. Atmış karısını suya kaptan ve kurtarmış. Ne korkunç bir soğukkanlılık değil mi? Ve ne büyük bir sevgi. Bugün yaşamak için cesaret lazım Mişacığım. Bıkıp usanmadan söyleyip tekrarlayarak, gerektiğinde azarlayarak kuvvetli olmaya zorlamalıyız sen de ben de. Tehlike bakımından demiyorum. Beni tehdit eden hiçbir şey yok şu anda. Ama ayrıldığımız vakit her keresinde soruyorum kendi kendime. Ya bu sefer kesinse? Bir tahlisiye sandığının üzerindeyiz hepimiz. Gemiyi de çoktan batırmış durumdalar. Ama dayanıyoruz işte. Ve de kıyıya sağ salim ulaşacağız. Deniz, göreceksin. İki sokağın kesiştiği bir köşede ayrıldılar birbirlerinden. Karanlık, geniş ve sessiz iki sokak. Gecenin içine akan iki ırmak gibi. Mişo bir tomar bildiriyle Humanite'nin son iki nüshasını yerleştirmişti ceketinin iç tarafına. Trenin harekatına daha 3 saat vardı. Gara kadar yayan gitti. Karartılmış haliyle yepyeni akıl almaz bir şehir olmuştu Paris. Çıplak ağaç dalları uzanıyordu ani de karanlığın içinde. Evler görünmüyordu. Uzaktaki dağlar gibi hayal meyal seziliyordu. Bir çocuk kahkahası. Eldivenim düştü diyen bir kadın sesi, bir otobüs düdüğü, bir sigara ateşi. Mavi bir buhar vardı karanlıkta yüzen ve şehrin met ve cezri andıran uğultusu. Dönüsü düşünüyordu Mişot, aceleyle ve sinirli bir şekilde ayrılışlarını. Acı çektiklerini itiraf etmekten korkmuştu ikisi de. Sigaraları cebine koydum demişti Dönüs ve Mişo iyice örtün soğuk alacaksın demişti. Ne zaman görecekler bir daha birbirlerini? Görecekler mi? Irmakları andırır hep bu sokaklar. Elinde bir cep lambası bir adam ilerliyor. Küçük ışık bir güneş gibi parıldıyor karanlığın içinde. Kaldırımları ağaçları çeviren bodur parmaklıkları yoldan geçenlerin ayaklarını aydınlatıyor. Göz kamaştırıcı ışıklar saçan ayaklı fenerlerle aydınlanırdı eskiden bu sokaklar. Kayboldu işte o küçük ışık. Adam köşeyi dönmüştü. Ne mutlu olurdu ah! Bir el lambasının ışığı gibi, o küçük alev gibi taşıyabilseler bu karanlık yıllar boyunca aşklarını. 10. Andre Potiseri'ye sevk edilmişti. Alayın Maginot hattına yollanacağı söyleniyordu her gün ama bu söylentiler bir türlü doğrulanamıyordu. 4 ay geçmişti aradan ve albay Nuro Markizi'nin salonundan çıkmaz olmuştu. İhtiyar Grand Mason Bakü'ye karşı girişilecek harekatı onunla tartışıyor, arkeologlar bombardımanların Potiseri'yi tehdit edip etmediğini öğrenmek için ona başvuruyorlardı. Subayların hepsi metres tutmuştu. Bütün randevu evlerini ezbere bilen askerlerse kabarelere borçluydular. Andre her akşam ajandasını açıyor ve geçen günü karalıyordu. Arkadaşı Laurier'de, "Bir gün kazandık mı yoksa kaybettik mi bilmek isterdim doğrusu," diyordu. Monoton bir şekilde geçiyordu hayat, tıpkı bir hapishanede gibi. Talime çıkıyorlar, avluyu süpürüyorlar ve şalgam çorbası içiyorlardı. Sonra da şehre dağılıyordu askerler. Mağazalardaki satıcı kızlarla ilişki kuruyor, sinemaya gidip eski filmleri bir daha seyrediyor, aperatif içiyorlar, sonra da dökme sobanın çevresinde toplanıp oflayıp puflayarak uyuklamaya başlıyorlardı. Yavaş yavaş gevşeyip yayılan o endişeli ve kurnaz ifadelerini ağır ağır yitiren yüzleri gözlüyordu Andre. Ve bir peyzajı andırıyordu ona bu simalar. İnsanla toprak arasındaki benzerliği, çömlekçiyle kil arasındaki bağı düşünüyordu. Ve bir çalışma arzusu uyanıyordu içinde. Kendi kendiyle alay ediyordu sonra. Paris'te hiçbir şey yapmadan yan gelip otur, sonra burada resim yapamıyorum diye sıkıl. Laurier daha o gün bir haftaya kalmaz yola çıkmış olacağız demişti. Büyük duman kasırgalarını, buzlu şafakları, dikenli telleri ve güneşsiz ama gene de eşyaya rengini ve biçimini kaybettirecek kadar göz kamaştırıcı bu dayanılmaz günlere benzer boş ve soluk ölümü görür gibiydi Andre. Yumuşak başlı, konuşkan bir adam olmuştu. Paris'teyken kendi kafesinde, tuvallerinin ortasında yaşardı tek başına. Yeni çevresinde ise ötekileri dinliyor, anlatıyor, gülüyor, şakalaşıyordu. Laurier'le dost olmuştu özellikle. Avignonlu bir müzisyendi Laurier. Kahvelerde çalardı ve bütün Güneyliler gibi biraz çocuk, biraz kaygısız, her şey yolunda güzel Markiz türküsünü okurdu. Hemen ardından da bu savaşı daha 100 yıl sırtımızda taşıyacağız derdi ve eklerdi şaka yollu. Mumdan kol ve bacaklar sundu albayım Meryem Ana'ya. Yararlanmak için avans veriyor. Bretagne, Eve ise iç geçirirdi hep. Toprak burada bir nefaset ve bir sürü keçi var. Bizde ise arasan bulunmaz keçi. Kim icat etmiş kuzum bu savaşı? Her ağacın önünde duruyordu ve bir hemşerisine rastlamış gibi. Andre ona gübreleri ve arpa cinslerini anlatıyordu uzun uzun. Bazen de Eve geceleri sayıklıyordu. Karısı, çocukları ve evi sıkıyordu canını. Nivelle askere alınmazdan önce büyük bir müessesede kahve garsonluğu yapıyordu. 2 ay hastanede müşahede altında kalmıştı. Karısı muntazaman Sardunya getiriyordu onu. Nivelle Sardunya'nın bir kalp hastalığına yol açtığını, bunun sonucunda da çürüye çıkacağını söylemişlerdi. Ama hayal kırıklığına uğramıştı. Hastalanmıyordu bir türlü. Kızıyordu. Niye alıkoyuyorlar sanki beni burada? Ne işlerine yarıyorum yani? Günde 80 frank kazanıyordum işimdeyken. Çarp 30'la. Kaldı ki şimdi işler eskisinden çok daha iyiymiş. Kafede Paris'in garsonu 2 kat daha fazla kazandığını söyledi dün bana. Bu demektir ayda 2400 çarpı 2. Şimdi anlıyorum neden benimle dalga geçtiklerini. Elimde olsa dalga nasıl geçilirmiş gösterirdim ben onlara. Ve kim bilir kaç kişi vardır Fransa'da benim durumumda olan. En azından 3 milyon kişi. Yani 4800'ü çarp 3 milyonla... Ucu kemirilmiş bir kurşun kalem çıkarıyordu cebinden. 14 milyon 400 bin eder. Çarp 12 ile muhasebeci Labon uçaklardan korkuyordu en çok. Bir kurşunla devrilip ölmek yedir diyordu. Tepeden inme yemektense darbeyi. Karısının uzakta, tehlike dışında olduğunu bilmek teselli ediyordu onu. Ve randevu evlerinden çıkmaz olmuştu. Nasıl olsa öldürecekler beni ama gebermeden önce hiç olmazsa şöyle bir yaşamış olurum. Yalan mı? Zayıf, soluk yüzlü bir delikanlı olan Giverse şiirler döktürüyordu durmadan. Siyah bir sokak söz konusuydu şiirlerinde hep. Bir de sonradan delirmiş bir laternacı. İşte bütün bu üstadlar bir arada yaşıyor, bir arada efkarlanıyor, bir arada çekiyorlardı kafayı. Birden bir haber geliyordu. Yarın hareket emri var ve birbirine giriyordu ortalık. Mektuplar yazılıyor, kızlar son bir defa kucaklanıyordu. Sonra anlaşılıyordu haberin uydurma olduğu ve Eve bir kere daha iç geçiriyordu. Neden bütün bu telaş, neye yarar sanki? Andre bir gün hiç anlamaya, kavramaya çalışma demişti Laurier'e. Tam bir Arap saçına benziyor hayatımız. Kiminleyiz, kime karşıyız belli değil ki. Hareket halinde bir kalabalığız gibi geliyor insana ama hiç kimse kımıldanmıyor. Ne dinleyeceksin laflarını? İşin mi yok? Hakikati söylemiyorlar ki. Kurnazlık edip bizi uyutuyorlar akılları sıra. Ben resim yaparken böyle olurdu, bilir misin? Bir kırmızı boya tüpü alıp sıkardım, siyah çıkardı içinden. Çinko beyazı alırdım, Prusya mavisi çıkardı. Onlar böyle işte. Düşünme, boş ver. Hafif müzik bitip de haberler başlar başlamaz kapatıyorlardı radyoyu. Daleyder'in kültürden yana olduğunu, cephede hiçbir yeni gelişme kaybedilmediğini ve Almanların 17 bin tonluk gemi batırdıklarını dinlemekten usanmışlardı. Savaşı unutmuştu şehir. Seferberliğin bulandırdığı hayat birkaç hafta sonra eski halini almıştı yeniden. Berber Chardon, milli piyangodan 200 bin frank kazanmıştı. Revue d'Archéologie'un bir sayısı baştan başa Afganistan'da yapılan kazılara ayrıldı. Neo Markizi hayat pahalılığından şikayetçiydi. Bahçıvanına yol vermek zorunda kalmıştı bu yüzden. Şoför aynı zamanda bahçeyle de uğraşacaktı vakit buldukça. Ama bahçıvan da bu arada boş durmamış ve ayrılırken Markiz'in bir saatiyle gümüş takımlarını çalmıştı. Kendisini bir randevu evinde tutukladılar. Mahalli gazeteler bu işe Uruguay sahillerindeki deniz savaşmasından çok daha fazla yer ayırmışlardı. Bir de bir sirk gelip yerleşti şehrin ana meydanına. Üç yorgun ve cılız leopar bir koltuktan öbürüne güçlükle sıçrıyorlardı. Ocak ayında albay Eve bir güzel giydirdi. Şu halinize bakın da utanın. Askerden çok itfaiyeciye benziyorsunuz. Kışlaları baştan aşağıya temizlediler. Mavi, kırmızı, beyaz şeritler astılar ana caddeye. Bakan olan Potiers milletvekilini bekliyorlardı. Belediye başkanı hoş geldiniz makamında verdiği nutukta eski büyük adamlara ve özellikle de Clemenceau'ya benzetti Tessa'yı. Başını durmadan sallayarak dinledi bakan bu nutku, sonra da kendisi söz aldı. Benden güvenini esirgememiş olan şehri bu tarihi günlerde özellikle ziyaret etmek istedim. Biliyorum ki Potiers'li delikanlıların yüreklerindeki kutsal bir ateş yanmaktadır. Ve şehrinizin hamisi ermiş, haylere ilham veren bu ateştir. Bugün Maginot hattının savunurlarını coşturan da gene bu ateşten başka bir şey değildir. Bugün bir tek düşüncemiz, bir tek kaygımız vardır, zaferi kazanmak. Tessa aslında Viyen bölgesinde bir mülk satın almak için gelmişti buraya. Bir zamanlar eline geçen bütün parayı har vurup harman savururdu. Şimdi ise parasını nereye harcayacağını bilemiyordu bir türlü. Çok kazanıyordu. Üyesi bulunduğu bütün anonim şirketler her geçen gün biraz daha semiriyorlardı. Parasının bir kısmını Amerika'ya transfer etmeyi düşündü ama vazgeçti. Neye yarardı ki bu? Soyut bir rakam haline gelecekti para. Üstelik insana huzur veren cinsinden bir yatırım da değildi bu. Ne aksiyonlara ne de dolara inanmıyordu artık Tessa. Bir tek sağlam şey vardı, toprak. Güzel bir arazi alacak, Paskalya sırasında da Polet'i getirecekti oraya ve çiçeklerin arasında savaşı da, Brutel'i de, generalleri de unutacaktı. Daha geçenlerde Lavelle alay etmişti Tessa. Auvergne'li demişti. Ne olacak, cimri işte, toprak almaktan başka bir şeye aklı ermez. Şimdi de kendisi noterin bürosunda planları ve fotoğrafları inceliyordu heyecanla. Sonunda bir malikane beğendi. Cephesi 18. yüzyıl Parkı Petit Trianon tarzındaydı ve bütün konfora haizdi. Predems'e gitti ertesi gün, seçtiği yerin ismi buydu. Yün çamaşırlar giymişti içine, iki de yün yelek geçirmişti üst üste. Kış sertti. Kendi kendine Lucien ne yapar acaba diye soruyordu sık sık. Ölmüş ve donmuş görüyordu oğlunu, düşündü. Burası da Finlandiya'dan farklı değil hani, dedi noter. Sabah gazetelerini okudunuz mu kuzum? Alman isimli o Fin Mareşali yok mu? Büyük bir kahraman. Zaferden eminim. Çıplak bir orman perisi tunçtan bir kavanoz tutuyor elinde ve kavanozdan küçük oklar halinde buz parçaları sarkmıştı. Orman perisi de üşüyordu anlaşılan. Ev bir harika dedi Tessa. 15. Louis tarzında silme tavanlar ve kalorifer. Bayılıyorum bu kontrasta. Akşama doğru şehre dönerken bir vakitler Deniz için şekerleme alıp eve götürdüğünü hatırladı ve kederlendi birden. Aradan 4 yıl geçmişti tam. Savaş olmamış olsa şimdi yeniden seçmenlerinin karşısına çıkmış olması gerekecekti. Oysa bugün milletvekili seçilmekten çok daha büyük kaygıları vardı Tessa'nın. Ne kadar kolaymış yaşamak o zamanlar. Tek aday olarak o kalmıştı. Bütün ötekiler çekilmişti seçimden. Evde karısı ve çocukları beklerdi kendisini. Gülümserdi Deniz. Lucien bile sevimli olmaya çalışırdı. Sağ olsaydı da Predems'de satın aldığını görseydi, kim bilir ne kadar sevinirdi. Ameliyacık nasıl da severdi kırları, kümes hayvanlarını, sebzeleri zavallı. Peki bugün kime yarayacaktı bu mülk? Kimin içindi? Folet için mi? Müjon'un oğlu cinsinden paralı bir delikanlı yakalar yakalamaz terk edecek değil miydi kendisini Polet? Hayır hayır, hiç kimse için değil, kendisi için ve sadece kendisi için satın almıştı bu toprağı. Satın almış olduğu bir başka toprak parçasını hatırladı birden. Père Lachaise mezarlığında Amelia'nın yanı başındaki toprağı. Bir karanlık bürüyüverdi içini, ağlamak üzereydi. Neo Markizi'nin o akşam kendi şerefine bir resepsiyon verdiğini hatırladı neyse ki ve teselli buldu. Hep fısıldar gibi konuşan bir kadındı Markiz. Komşunuz olmamızdan ötürü o kadar mutluyuz ki çok iyi ettiniz arazi almak için Potio'yu seçmekle. Bölgenin bütün asillerinden gayri arkeologlar, askeri erkan ve eski rakibi ihtiyar Grand Mason da vardı salonda. Tessa girdiği vakit bar bar bağırmaktaydı Grand Mason. İyi bir ders vermek lazım onlara. İngilizlerin kibarlığını doğrusu anlamıyorum. Karadeniz'e bir dalsalar her şey olup bitecek. Etrafını saran kalabalığın ortasında Tessa bir yandan açık bir çay yudumluyor, bir yandan da ciddi bir eda ile anlatıyordu. Her şey önceden hazırlanmış bir plana göre yürütülmektedir. Almanya'yı mütecanis bir kitle şeklinde göz önüne almak hatalıdır. Kış çok şey öğretti onlara. Von Teyse'nin Almanya'dan kaçışı benim gözümde büyük bir askeri zaferden çok daha anlamlı ve önemlidir. Şaşkınlıkta ne yapacağını bilemez durumda şimdi Rashwehr. Almanlarla ciddi bir müzakere imkanı belirmiş durumdadır. Göring gibi bir adam bu durumu rahatlıkla değerlendirebilir. Ve hele Hess. Seçimdeki rakiplerinin şimdi ne alemde olduğunu sormuştu. Brotel'in avanesi, tarım uzmanı Dugard'ın silah altına alındığını söylediler. Eskiden benzincilik yapıyordu. Komünistlerin adayı makinist Didere'ye gelince R adasındaki toplama kampına gönderilmişti. İçini çekti Tessa.